Bugün çok sevdiğim bir hikayeden bahsetmek istiyorum sizlere. Kökleri 2500 yıl öncesine dayanan, 1700'lü yıllarda filizlenmeye başlayan ve yakın tarihimizde meyvesini vermiş olan uzun soluklu bir teoremin hikayesi. Hikayenin başlangıcı M.Ö. 500'lü yıllara, Pisagor'a dayanır yani. Pisagor'u duymuşsunuzdur. Thales'in ihtiyarlık dönemi, Pisagor'un gençlik dönemi, söylentiye göre tanışmışlar. Ve Pisagor, Thales'in tavsiyesine uyarak Mısır'a geometri öğrenmeye gider. Orada Perslere esir düşer ve Babil'e götürülür. Oradan Hindistan, Arap Yarımadası birçok yer gezerek 20 yıl boyunca astronomi, matematik, felsefe, din, siyaset gibi konularda kendini geliştirip doğduğu şehre geri döner. Fakat Samos'ta pek tutunamaz. Kimi kaynaklara göre kendi adıyla anılan yani Pisagor adındaki öğrencisi ve annesiyle beraber İtalya'nın güneyinde bulunan, o zaman Yunanistan'a bağlı Güney İtalya'daki Kroton şehrine gider. Ve şehrin en zengin ve o dönemin en heybetli insanlarından biri olan Milo'nun himayesinde kendi okulunu inşa eder. 600 kişilik bir ekiple Pisagor kardeşliği oluşturur. Okulun hikayesi de kardeşliğin yapısı ve hatta Pisagor'un kendisi hala gizemini korumaktadır. Birçok söylenti mevcuttur bu konuda. Örneğin Pisagor okulunda gizlilik temellerinin esas aldığı bilinir. Bir nevi bir tarikat gibi düşünebiliriz burada. Fakat etik değerlere dayalı bir tarikat. Yani bilginin hak edenler arasında dolaşması gerektiğini savunan bir yapı. Okula katılmak isterseniz eğer önce birkaç yıl boyunca bekletip sınava tabi tutuluyorsunuz. Okula kabul edilirseniz bütün mal varlığınız okula bağışlamanız gerekir. Okuldan atıldığınız ya da ayrıldığınız takdirde bağışladığınızın iki katı size iade edilir. Okula yeni başlayanlar çırak olarak adlandırılır. Çıraklar kalfalardan, kalfalar ustalardan, ustalar da bir perdenin arkasında elinde bir sopa, taş masanın üstünde kum, kuma yazıp çizen Pisagor'dan ders alır. Yazdıktan sonra o yazı dağıtılır ve hiçbir şey not alınmaz. Bütün teoremler, ispatlar, açıklamalar kulaktan kulağa ezberletilerek aktarılırmış söylentiye göre. İçeride araştırılan, konuşulan herhangi bir bilginin dışarı aktarılması yasak. Cezası okuldan atılmak. Tabii çok meşhur bir hikaye vardır. Öğrencisi Hippase, irrasyonel sayılarla ilgili çalışmalarını dışarı aktardığı için öldürüldüğü iddia edilir. Bu bir söylentidir. Kimi kaynaklara göre de Hippase okuldan atılır ve bir deniz kazasında ölmüştür. Pisagor, matematik kelimesini kullanan ilk kişidir. Aynı zamanda filozof kelimesini. Ve dünyaya ispat kavramını tanıtan ilk kişidir. Bugün kendi adıyla anılan Pisagor teoremi kendisine ait değildir aslında. İlk defa o ispatladığı için kendi adıyla anılır. Hatta artık Pisagor ya da Pisagor kardeşliğinin çalışmaları iç içe girmiştir. Yani hangi çalışmanın kime ait olduğundan ziyade bütün çalışmalar temel bir yapıdan, Pisagor okulundan dışarı çıkmaktadır. Daha doğrusu çıkamamaktadır. Fakat o yapının kendisine ait bir üründür. Bugün Pisagor'a, daha doğrusu Pisagorculara ait bildiğimiz veriler, bildiğimiz çalışmalar aslında Pisagor okulunun yakılmasından sonra öğrencilerin zorla konuşturulmasıyla elde edilmiş bilgilerdir. Pisagor'un filozof kelimesiyle ilgili çok güzel bir açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaşam Prens Leon, şu toplu oyunlarla karşılaştırılabilir pekala. Buraya toplanmış muazzam kalabalık içinde kimileri sağlam kazanç peşindedir, kimileri de ün ve ihtişam umuduyla, hırsıyla hareket eder. Ama içlerinden birkaçı da sadece gözlem yapıp burada olup biteni anlamak için gelmiştir. Tıpkı yaşam gibi bazı insanlar zenginlik sevdasına kapılmıştır. Bazıları iktidar ve hükümranlık ateşiyle kör olmuştur. Ama en incelmiş insan tipi kendine doğrudan hayatın anlam ve amacını bulmaya adar. Doğanın sırlarını çözmeye çalışır. İşte filozof dediğim kişi budur. Hiç kimse her şeyi kavrayacak kadar akıllı olamaz. Ama insan bilgeliği doğanın sırlarının anahtarı olarak sevebilir. Ne yazık ki Pisagor okulu o dönemde yürüttüğü gizlilik politikasından ve görüşlerinin halka pek uygun olmayışından ötürü bir süre sonra yakılmıştır. Kimi söylentiye göre Pisagor o yangından kurtulup başka yerlere kaçmış, kimi söylentiye göre kendisi de orada ölmüştür. Fakat Gerçek şu ki çalışmaları kendinden sonra binlerce yıl boyunca matematiğe ve insanlığa ilham kaynağı olmuştur. Hikayenin Pisagor'la olan bağlantısı Pisagor'a ait olmayan fakat kendi adıyla anılan meşhur Pisagor teoremi ile alakalıdır. Hani bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. O bildiğimiz meşhur teorem. Bu arada kimi yerlerde hipotenüsün Pisagor'un karısının adı olduğuna dair dedikodular vardır. İnanmayınız lütfen. Pisagor'un karısının adı Theona'dır. Şimdi bu teoremin bu hikayede ne gibi bir yeri var? İlerleyen kısımlarda bahsedeceğiz. Hikayenin bir sonraki durağı İskenderiye Kütüphanesi. İskenderiye Kütüphanesi, Büyük İskender'in inşa ettiği İskenderiye şehrinde kendisinden sonra yerine geçen kral tarafından inşa edilen İskenderiye Müzyum. Müzyum aslında Zeus'un kızlarına verilen isim. Yani İskenderiye Müzesi'nin içine yapılan küçük bir bölüm. Küçük dediğime bakmayın. İskenderiye Müzesi'ne göre küçük bir bölüm. İskenderiye Müzesi tarihin ilk üniversitesi olarak da anılır. İçinde matematik, astronomi, felsefe gibi alanlarda çalışmak için bölümler bulunurdu. Daha sonra dönemin kralının İskenderiye şehrini bir bilim yuvası, bilim insanlarının uğrak yeri haline getirme isteği üzerine İskenderiye Müzesi'nin içine bir de kütüphane eklendi. Söylentiye göre İskenderiye Kütüphanesi en parlak döneminde 900 bin kitaplık bir arşive kadar ulaşmış. O dönemde şehre gelen insanların üzerleri aranıp kitap bulunursa el konuyor, kitabın orijinali kütüphaneye götürülüyor ve yazıcılar tarafından kopyası çıkartılıp kitabın sahibine veriliyormuş. Komşu şehirlere elçiler gönderilerek kitap isteniliyormuş. Verilmezse ücret teklif ediliyor, kabul edilmezse tehdit ediliyor, yine vermezlerse kim zaman gasp ediliyormuş. İlginç bir hırs. Dünyadaki bütün bilgiyi tek bir yerde toplama hırsı. Aslında bu hırs üzerine biraz durup düşünebiliriz. Günümüzde buna bir örnek var mı diye. İskenderiye Kütüphanesi'nde çok büyük insanlar bulunmuş. İlk olarak Öklit, Eratosthen, Arşimet, Diafontos, Hypatia gibi birçok büyük bilim insanı bu kütüphanede bulunmuş, çalışmalarını yürütmüş ve bıraktıkları eserlerle kendinden sonra gelen dönemleri aydınlatmışlardır. İskenderiye Kütüphanesi'nin ilk öğretmenlerinden olan Öklit, bugün okullarda gördüğümüz geometrinin kurucusudur. İncil'den sonra en çok basılan kitap unvanını taşıyan Stokoe adında 8 ciltlik bir kitap yazmıştır. Öklit'in elemanları olarak da geçer. Bu kitabın 2 cildini Pisagorcuların çalışmasına ayırmıştır. Süreç içinde Öklit'ten Diafontos'a kadar yani milattan önce 250'li yıllardan milattan sonra 250'li yıllara kadar geçen 500 yıllık süreçte Pisagor hayranlığı, Pisagorcuların çalışmalarına olan ilgi artarak devam etmiştir. Öklit'in çalışmalarının ardından Diafontos yani sayılar kuramının kurucusu babası olarak bilinen Diafontos da Pisagorcularla ilgili birçok çalışma yürütmüştür. Kendisi de Aritmetika adında 13 ciltlik bir kitap yazmasına rağmen günümüze ancak 6 cildi kalabilmiştir. Söylentiye göre İskenderiye Kütüphanesi 3 defa yakılmış. İlk olarak Julius Caesar Kleopatra'nın donanmalarını ateşe verdiğinde yangın kütüphaneye sıçramış. İkincisi, milattan sonra 300'lü yıllarda Hristiyanlık güçlendiğinde İskenderiye bölgesindeki pagan inanışına sahip halkla ters düşmüşler ve orada bir ayaklanma çıkmış ve Hristiyanlar yağmalamış. Üçüncü söylentiye göre yani üçüncü kez yakılma durumunda Müslümanlar İskenderiye'yi ele geçirdiğinde, Mısır'ı ele geçirdiğinde kütüphaneyi ateşe vermişler. Tabii tarihe bakıldığında bunlar şaşırtıcı olaylar olmasa da insan yine de üzülüyor bir yerde. Hikayenin en heyecanlı kısmı 1600'lü yılların ortalarında başlıyor. Matematiksever bir hukukçuyla Diafontos'un aritmetikasının Latince çeviri bir araya gelince insanları 357 yıl boyunca oyalayacak ilginç bir teorem çıkıyor ortaya. Duymuşsunuzdur muhtemelen. Pierre de Fermat, 1600'lü yılların başında Fransa'da doğmuş, hukuk işleriyle ilgilenen bir devlet görevlisi. Fakat o dönemde hakimlerin, hukukçuların sosyalleşmesi pek hoş karşılanmadığı için her birinin kendine az uğraşları olurmuş. Fermat da işten arta kalan zamanlarda matematikle uğraşmayı severmiş. Ki zaten pek sosyal bir insan olmadığı, arkadaşları tarafından sevilmediği herkesçe bilinir. Arkadaşlarını sinir etmeye bayıldığı için insanlar hakkında pek hoş konuşmazmış. Sinir bozucu, amatör bir matematikçi. Gerçekten de lakabı amatörler prensiymiş. Amatör bir matematikçi olmasına rağmen tarihi değiştirecek 3 önemli konuya imzasını atmış. Birincisi olasılık kuramı. Pascal'la beraber yazışmalarında olasılık kuramının şansın kendi tabirlerince şansın matematiğini ortaya atmışlar. Ki bugün bilgisayar alanında çok önemli bir temeli oluşturur olasılık kuramı. Bir diğeri diferansiyel ve integral hesabının çıkışında rol almış. Her biri birbirinden kıymetli bu konuların dışında Fermat'ın adı bambaşka bir teoremle anılır. Sinir bozucu olmasının en temel sebeplerinden biri arkadaşlarına ispatladığı teoremleri ya da çözdüğü soruları göndererek hadi ben bu teoremi ispatladım siz de ispatlayın deyip ispatı göndermezmiş. Ya da bir soru gönderip ben bu soruyu çözdüm hadi siz de çözün deyip çözümünü göndermezmiş. Öldükten sonra oğlu Fermat'ın çalışma odasını toparlayıp daha kimseye göndermediği, hiçbir yerde yayınlamadığı onlarca çalışmanın olduğunu keşfetmiş. Bunlardan en önemlisi ise Diofontos'un aritmetikasının 2. cildinin 8. probleminin altına yazılmış olan küçücük bir not. O dönemde Fermat da diğer birçok matematikçi gibi Pisagor'dan etkilenmiş, Diofontos'un aritmetikasının Latince çevirisini edinerek Öklit ve Pisagor'a dair bütün yöntemleri, bütün çalışmaları incelemiş. Bu inceleme esnasında aritmetikanın farklı farklı yerlerine 48 adet dipnot düşmüş. Ve hatta Fermat öldükten sonra aritmetika Fermat'ın notları olduğu halde yeniden yayınlanmıştır. Tabii ki oğlu sayesinde. Fermat, aritmetikanın en çok Pisagor teoremi olan kısmı üzerinde durmuş. A kare artı B kare eşittir C kare denkleminin sonsuz adette çözümü olmasından epey etkilenmiş. Bir taraftan da kuvvetin 1 arttırıldığında yani kuvvetler 3 olduğundaki durumda herhangi bir çözüm olamayacağını fark etmiş. Hatta ikinci cildin, aritmetikanın ikinci cildinin 8. probleminin altına da kuvvetleri 2'den büyük herhangi bir değer yaptığımızda bu denklemin herhangi bir çözümü olmadığını not almış. Altına da çok güzel bir ispatını yaptım. Fakat buraya sığmadı diye not düşmüş. O günden sonra 357 yıl boyunca kimsenin ispatlayamadığı bu teorem dünyanın her yerinden on binlerce matematikçiye meydan okumuş. Euler, Sophia German, Cauchy, Lehm, Kammer gibi birçok matematikçi teoreme katkıda bulunmuş, uğraşmış, hatta kim zaman ispatladıklarını düşünüp büyük yanılgıya uğramışlar. 1900'lü yılların başında Alman bir sanayici iş adamı, matematiğe ilgili bir iş adamı, anlatılanlara göre bir kadına ismi bilinmeyen, hala bilinmeyen bir kadına aşık olmuş, büyük bir umutsuzluğa kapılmış ve intihar etmeye karar vermiş. Ve hatta ölüm gününü, ölüm saatini planlamış, o güne kadar bütün işlerini yoluna koyup vasiyetini yazmış, o gün geldiğinde bütün işlerini bitirip beklemeye koyulmuş. Derken canı sıkılmış, kitaplığına gidip Fermat'ın son teoremiyle ilgili bir kitap karıştırmaya başlamış. Derken yapılan çalışmalarda bir hata görmüş, üzerine düşünmüş, kafa yormuş ve bir bakmış ki planladığı intihar saati geçip gitmiş. O günden sonra intihar etmekten vazgeçip teorem üstüne yapılan çalışmalara katkıda bulunmuş. Hatta öldükten sonra vasiyetinde Fermat'ın son teoremini çözen kişiye 100 bin mark, bugünün parasıyla 1 milyon sterlinden fazla 100 bin mark ödül bırakmış. O günden sonra tekrar popüler hale gelmeye başlamış Fermat'ın son teoremi. Tarih 1960'lara gelindiğinde 10 yaşında bir çocuk yaşadığı kasabanın kütüphanesine giderek bir matematik kitabı alır. The Last Theorem adında E.T. Bell'e ait Son Teorem adında bir kitap. Pisagor üçlülerinden, sonsuzluğundan, matematik tarihinden ve Fermat'ın son teoreminden bahseden bir kitap. Çok heyecan verici, ilgi çekici bir kitap. Teorem çok anlaşılır ve çok zekice. Derken kitabın sonuna geldiğinde teoremin henüz ispatlanmadığını gören çocuk dehşete kapılır. O an aklına takılır bu teorem. Daha sonra matematik okur, yüksek lisansını tamamlar ve kimseye söylemeden 7 yıl boyunca bu teoremi ispat etmeye çalışır. Kimseye söylemeden 7 yıl boyunca bir teoremin ispatına uğraşmak hem büyük bir azim göstergesi hem de büyük bir risk olsa gerek. Şu an Princeton Üniversitesi'nde profesörlük yapmakta olan Andrea Wiles, 1993 yılının Mayıs ayında Isaac Newton Enstitüsü'nde bir konferansa katılır ve konferansta teoremi ispatladığını açıklar. Bütün dünya genelinde gazetelerde manşetlere çıkar. Fakat ne yazık ki bir ay sonra bu ispatta bir hata bulunur ve haliyle Andre Weiss için zor zamanlar başlar. Kendini evine kapatır, dış dünya ile bağlantısını keser ve tam bir yıl sonra hatasını düzelterek ispatını tamamlar. Sonuç olarak tabii para ödülünü alır ama tahmin edeceğiniz üzere o paradan çok daha kıymetli bir şey elde etmiştir aslında. Kendini gerçekleştirmiş olmanın verdiği tatmin. Çok sevdiğim bir hikayeydi. Sizinle paylaşmak istedim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.